Ayrım 46, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 515. Birkaç gün sonra atların sırtına atılmış jandarma, eşkıya ölüleri, yaralıları, tutsakları getirildi, salla karşıya geçirildiler. Bütün köylü yollara döküldü. Toza batmış eşkıya ölülerinin, atların, karınlarından aşağıya sarkmış başlarını, içlerinde salman var mı diye incelediler. Salmana benzer hiç kimseyi bulamadılar. Bütün olan bitenden ne Mustafa'nın ne de Emine'nin haberi olmadı. Kulaklarına bir şeyler çalındıysa da boş verdiler. Her gece muhabbetleri daha da artarak koyun koyuna yattılar. Sabahleyin erkenden bir sevgi buğusunda tüterek çocuk yatağına gitti. Uzun süre Emine'nin kokusunun, sıcaklığının tadını bedeninde saklamak için gözlerini kırpmadı. Emine de sevgi nedir daha yeni anlamıştı. Bundan önceki ömrüm boşa gitmiş diye ayıflanıyor, Mustafa'nın geleceği saatleri iple çekiyordu. İsmail'in ölümü onu ne kadar kahretmişse, Mustafa'nın sevgisi onu bin misli mutlu etmişti. Hep düşünüyordu, Mustafa'yı, bu çocuğu İsmail Ağa'nın oğlu diye mi seviyordu acaba? Hayır, bin kez hayır, çok düşünmüş, yüreğini çok yoklamıştı. Kendini kandırmıyordu, o Mustafa'yı yalnız Mustafa olduğu için seviyordu. Mustafa da nasıl her şeyi, küçülmeyi, aşağılanmayı, bütün köye rezil rüsva olmayı, anasının düşmanlığını, babasını öldürten bir kadının canını salt Emine olduğu için koymuşsa. Acaba Mustafa da babasını seven bir kadın olduğu için mi? Mustafa çocuktur daha diye gülümsedi. Onun böyle kurnazlıklara aklı ermez. Öğleye yaklaşmış Mustafa daha uyuyor. Zero Hatun da onu uyandırmıyordu. Sonunda güneş gelmiş, tam tepeye dikilmişken çocuk kendiliğinden uyandı. Uyanır uyanmaz da, ''Ne var ana, ne oluyor?'' diye sordu. Zero Hatun soğukkanlı, ''Hiçbir şey olmuyor.'' Mustafa dışarıya çıktı, nar ağacının altına gitti. Emine'yi düşünerek bir güzelce çövdürdü, geldi sofraya oturdu. Bulgur pilavını kaşıklamaya başladı. Artık onlar da her gün öteki köylüler gibi sabah, öğlen, akşam bulgur pilavı yiyorlardı. Zero Hatun arada bir eski günleri anımsatacak yemekler yapıyordu ya, o devede kulak. Ana, yüzünde bir şeyler var, ne oluyor? Zero, tırtılın oğlu kayada kalmış dedi. Kayada nasıl kalmış? Tırmanmış tırmanmış kayaya, kayanın ortasında kala kalmış. Diyorlar ki tırtılın oğlu ne yukarı çıkabiliyor ne aşağı inebiliyormuş. Eli de tuta tuta yorulmuş, eli kayadan bir boşanırsa yere düşüp paramparça olacakmış. Mustafa elindeki tahta kaşığı pilavın üstüne bıraktı, ayağa kalktı, çabucak ayakkabılarını giydi. Emine'ye gitti gideli her gün ayakkabı giyiyordu. Hem de en güzellerini seçerek yola çıktı. Emine'nin evinin önünden geçti, oradan Gedi'ye döndü, kırmıtın üstündeki yamacı açtı, düz kayanın dibi çok kalabalıktı, oradan koygun bir uğultu geliyordu. Zero Hatun Mustafa'yı gözleriyle Gedi'yi aşıncaya kadar izledi. Çocuk gözden ırayıp gidince de giyindi, kuşandı, aynanın karşısında saçlarını düzeltti, kaktüs ağılının duldasından, Mustafa'nın yolundan, yöreye ürkek bakışlar atarak Emine'nin evine geldi. Bereket köyde çok az kimse kaldığından onu kimse görmedi. Emine Zero'nun kaktüslerin duldasında yüreğe korkak bakışlar fırlatarak yürüdüğünü görünce onun kendine geldiğini anladı, yüreğine korku düştü. Geldi kapının arkasında durdu. Zero Hatun da kapıya bir adım yaklaşınca kapıyı açtı, eşikten çekildi. İki kadın bir an karşı karşıya kalıp gözleriyle konuştular. ''Sana sağ ol demeye geldim Emine Hatun'' dedi Zero. Sesi gereğinden daha çok saygılıydı. ''Sen sağ ol Zero Hatun. Sen benim oğlumu kurtardın. Korkudan, ölümden, zulümden, her şeyden kurtardın. Allah senden razı olsun.'' ''Buyur otur Zero Hatun.'' Döşeğin üstünü gösterdi. ''Bu döşeyi kaldırmıyorum. Mustafa her gece eve geldiğinde buraya oturuyor da.'' Tanır Ağa sırtını çite dayamış, tüfeğini kucağına almıştı. Tüfek pırıl pırıl menevişliyordu. Zero Hatun onun hatırını sordu. ''Tanır kardeşim, nasılsın, iyi misin? Ağanın öldürülüşünden bu yana seni göremedim.''
''Buradan ayrılamıyorum ki.'' diye Tanır Ağa özür diledi. ''Ben o gece Halep'e giderken...''
Bey'in gittiği yerin neresi olduğunu bilmiyordu ya, Halep diyordu.
''Bey bana dedi ki, Tanır dedi, sen olasın, ben gelinceye kadar bu oturduğum yeri gösterdi, işte sen bu yerden ayrılmayasın dedi bana.''
Emine'ye döndü.
''Hatunum, gece gündüz ben de buradan hiç ayrıldın mı?''
Emine güldü, gamzesi çukurlaştı, kadın daha güzelleşti. Zero Hatun içinden geçirdi, ilk olaraktan Emine'yi bu kadar yakından görüyordu. ''Ne kadar güzelmiş bu Emine'' dedi. böyle güzel bir kadın bu dünyaya bir daha gelmiş midir diye kendi kendine de birkaç kere sordu.
Ayrılmadın Tanrı ağam, Allah senden razı olsun.
Biz de duyduk Tanrı ağa, bütün köylü de biliyor senin bu evi nasıl beklediğini.
Bilirler dedi Tanrı ağa, iyi bilsinler, ben de yakında burada gece gündüz oturmaktan kurtulacağım.
Hiç ayrılmıyor yerinden, orada uyuyor, orada yiyor içiyor, ayak yoluna giderken de beni yerine oturtup tüfeği elime veriyor. Ancak ondan sonra ayak yoluna gidiyor diye özür dilercesine, Zero Hatun'a konuştu Emine.
Ama bey yakında geliyor diye güldü Tanrı. O Arap şeyhleriyle anlaşmış, çok yakında gelecek, bizi alıp götürecek.
Gözünüz aydın dedi Zero Hatun, ben de duydum bu hayırlı haberi, ne zaman?
Bilemiyorum dedi Emine, keşke gelmeseler. Gözleri doldu, boğazına bir yumruk geldi tıkadı. Keşke gelmeseler.
Bunu Mustafa bilmiyor. Söyleme ona, kurban olduğum Eminem. Oğlan sana kara sevda bağladı. Yürüyüşü, konuşması, uyuması, uyanması, her şeyi değişti senden sonra. Sana kara sevdalı benim oğlan.
Ben de ona kara sevdalıyım Zero Hatun. Babamın kurtulduğuna ne kadar sevindimse buradan ayrılacağıma o kadar üzülüyorum. Ben Mustafa'yı nasıl bırakır da giderim? Onu görmeden ne yapar, nasıl yaşarım?
Ayağa kalktı, mutfağa gitti. Biraz sonra güzel bir kahve kokusu ortalığa yayıldı. Gözleri yaş indeydi. Kahveyi önce Zero Hatun'a, sonra da Tanır Ağa'ya uzattı. Ardından da kendi aldı. Hatun'un karşısına oturdu.
Mustafa'ya duyurma, o bilmiyor.
O her şeyi bilir diye içini çekti. O kara gözlerine kurban olduğum dünya akıllısı, yakışıklısı, sevdalım benim. O her şeyi biliyor da üstüne almıyor.
Zero Hatun hiç konuşmadan Mustafa gibi, o da bu güzel esmer gamzeli yüzden, ela gözlerden kendilerini alamadan kahvesini içti, ayağa kalktı.
Emine Hatun dedi, ben hemen gitmeliyim. Mustafa gelir de beni burada görürse her şeyi berbat ederiz. Mustafa çok utangaçtır, anladın değil mi?
Anlamaz mıyım dedi Emine. Kapıya kadar yürüdüler.
İnşallah benim bu eve girdiğimi kimse görmemiştir. Görürlerse bunu kıyamete kadar konuşurlar. Bundan önce İsmail Ağa'yı sen öldürtmüştün. Şimdi bir de ben öldürtmüş olacağım. İnşallah.
İnşallah dedi Emine.
Zero Hatun gözlerini Emine'nin gözlerinin içine dikti. Öyle kala kaldı. Birkaç kere bir şeyler söyleyecekmiş gibi oluyor, susuyordu. Yutkunuyor, kendisini zorluyor, dudakları titriyor, konuşamıyordu.
Emine dayanamadı.
Bir şey mi söylemek istiyorsun Zero Hatun? Söyle, benden çekinme.
Zero Hatun uzandı, onun sol elinin serçe parmağını okşarcasına tuttu. Gözlerini onun gözlerinden ayırmadan.
Biliyor muydun Emine Hatun?
Biliyor muydun?
Sustu, başını yere eğdi.
Biliyor muydun?
Emine sabırsızlanmıştı. Neyi Zero Hatun?
İsmail Ağa'nın da sana kara sevda bağladığını.
Emine onu kucakladı, sarıldı.
Biliyordum, biliyordum, biliyordum ya, sağ ol hatunum, var ol hatunum. Allah sana kara gözlü Mustafa'nı bağışlasın. Biliyordum, biliyordum ya.
İyi ki biliyordun Eminem. Sevip de sevildiğini bilmemek bir kadın için ölümden de bin beter olurdu. İyi ki.
Biliyordum, biliyordum ya, inanamıyordum. İyi ki söyledin bunu bana hatunum. Sen de beni yeniden cana getirdin, bana can verdin.
İki kadın birbirinden yavaşça ayrıldılar. Zero Hatun kaktüs ağalının ucuna gelince yolunu gediye yukarı vurdu. Düz kayanın yoluna düştü. Kalabalığı yara yara Mustafa'yı buldu. Çocuk başını kaldırmış, gözlerini kayanın yüzündeki asılmış kalmış tırtıl Yusuf'a dikmişti.
Mustafa'm burada mısın?
Buradayım ana. Zero Hatun biraz öteye çekildi. Bu kalabalığın, bu hengamenin ortasında hiçbir şeyi görmeyerek, hiçbir sesi duymayarak oğluna gözlerini dikti. Ona baktı kaldı. Acaba Mustafa babasına çok mu benziyordu?
Gözleri babasının gözleri değildi. Onun gözleri dayısının gözlerine benziyordu.
Sesi de dayısının sesinin tıpkısıydı. Gamzeleri benim gamzelerim diye sevindi. Yürüyüşü de dayısının. Bir çenesi benziyor onlara, İsmail Ağa'nın soyuna. Bu kadarlık benzerlik de hiçbir benzerlik değildir.
Tırtıl Hüseyin'in gür sesi bütün sesleri örtüyordu.
Haydi oğlum, haydi tırtılım. Biz tırtıl soyuyuz ki düz cama tırmanırız. Ellerini kavi tut, yere hiç bakma. Ellerini biri yorulunca öbürünü değiştir. Yüreğini sağlam tut. Bak arkadaşlar seni almaya, indirmeye geliyorlar.
Delikanlılar kimi güney yandan, kimi kuzeyden kayanın yüzüne tırmanıyorlar. Birkaç metre tırmanınca da çabucak geri iniyorlardı. Değil Tırtıl Yusuf'un yanına varmak, onun yakınına bile ulaşamıyorlardı. Tırtıl Yusuf kartal yuvalarına 3 kulaç kadar yaklaşmış, orada bir köke, bir kaya çıkıntısına tutunmuş, ne yukarıya çıkabiliyor ne aşağıya inebiliyordu. Tez zamanda bir kişi çıkıp da onu oradan alamazsa elleri dayanamayacak, yorgunluktan tükenecek, şu sivri kayaların üstüne düşüp paramparça olacaktı. Her delikanlının kayanın yüzünden geriye dönüşü Tırtıl Hüseyin'in biraz daha umudunu kırıyor, umudu kırıldıkça da oğluna konuşuyordu.
''Oğlum, aslan oğlum Yusuf'um, senin o kolların doğduğundan bu yana körük çekti, demir dövdü. Senin kolun çok güçlüdür, yüreğini sıkı tut. Sen yüreğini sağlaştırırsan senin kolların orada istediğin kadar tutunur kalır. Şimdi sen hiç küçümsetme, seni buradan kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Yeter ki sen dayan, yüreğini sıkı tut. Eğer sen yüreğini sıkı tutarsan, sen de buradan kurtulursan, ben de sana her yıl kartallar civciv çıkardığında, ben de sana 3 yavru buldururum. Sen de o yavruları büyütür ava gider, Ali Çavuş'tan da daha namlı bir avcı olursun. Bak oğlum, sana ben doğduğundan bu yana hiç iyi davranmadım.''
Sesi alçalıyor, yükseliyor, mırıltı halini alıyor, inceliyor, kalınlaşıyor. Kimi oğluna, ardından onu unutup kalabalığa, kiminde de kendine konuşuyordu.
''Sana anandan doğduğundan bu yana sen benim kadar iri bir adammışsın gibi körük çektirdim, demir dövdürdüm, araba boyattım. Senin bir çocuk olduğun hiç aklıma gelmedi. Senin güçsüzlüğünü hiç düşünmedim. Babam da benim güçsüzlüğümü hiç düşünmemişti. Ben de seni benim gibi sandım. Seni oyunlara, çocukların arasına göndermedim. Sen gidince de bunu senin burnundan getirdim. Şimdi sen yukarıda dayanır da oradan düşmezsen, ben de bundan sonra sana hiç karışmam.''
O konuştuğu sürece de delikanlılar hiç boş durmuyorlar, kayaya çıkıp çıkıp iniyorlardı. Tırtıl Yusuf'sa kayanın yüzüne bir kertengele gibi yapışmış, hiç kıpırdamıyordu.
''Haydi dayan oğlum, bak Mustafa da geldi. O da diyor ki benim can bir arkadaşım Yusuf dayanır. Senin kolların bir delikanlının bilekleri gibi güçlüdür. Haydi oğlum, bütün köy seni oradan indirmeye geldik. Bu kadar insan seni oradan kurtarmanın yolunu nasıl olsa bulacağız.''
Karşıdan post bıyıklarıyla soluya soluya Abbas Usta geliyordu. Ustanın gelişi onun yüreğine su serpti, umudu arttı.
''Hoş geldin ustam.'' diye Tırtıl Hüseyin koşarak, kayalardan atlayarak onu karşıladı. ''Ustam, gelmekle ettin beni ihya, hem de verdin bana can. Sen de akıl var bu dağa kadar, bak işte.''
Kayanın yüzünü gösterdi.
''Çıkmış oraya bizim tırtıl, hem de yapışmış kayanın yüzüne. Sen bilirsin ustam, haçan dayanır bizim tırtıl dağa ne kadar, yapışmış oraya.''
''Çok dayanır Yusuf dağa.''
''Ben de bilirim, çok dayanır ya, onu oraya çıkıp kim indirebilir? Baksana, sabahtan bu yana bizim köyün delikanlıları çıkarlar. En çok bir kavak boyu, sonra inerler geri. Daha yukarı bir adım atamazlar. Bir düşün Abbas Usta, bir düşün ki ne yapalım da haçan indirelim bu tırtılcı oradan. Sen de var çok akıl, çok feraset bu dağa kadar. Bu tırtılcık oradan nasıl iner? Vici vici Ahmetçik bile çıkamadı oraya. Haçan o gezerdi kayalar, düz duvarlar yüzünde.''
El altından azıcık övünmeyi de bırakmıyordu.
''Haçan bizim tırtılcık çıkmıştı oraya, bir kuş yavrusu sanki. Ama velakin inemez, kanadı kırılmıştır sanki.''
Bu sırada Deli Poyraz da çıkmayı denedi. 2 adam boyu çıkınca ''Başım dönüyor, başım dönüyor'' diyerek çarçabuk aşağıya indi. İner inmez de 2 kayanın arasına ağzı yukarı uzandı, körük gibi soluyordu. Abbas Usta bir kayanın üstüne çökmüş, çenesini avucunun içine almış, bir düşünüyor, bir kayanın yüzüne yapışmış çocuğa, bir kaya tırmanıp tırmanıp inen başarısız tırmanıcılara bakıyordu. Hüseyin Usta da 2 eli koynunda Abbas Usta'yı izliyor, hiçbir devinimini kaçırmıyordu. Abbas Usta kaşlarını çatıp alnını kırıştırarak gözlerini Yusuf'a dikiyor, öyle kalıyor. Hüseyin Usta da farkında olmadan tıpkı onun gibi yapıyordu. Abbas Usta gözlerini tırtıldan alıp kalabalığın üstünde, yüzünde bir sevinç, bir umut ışığı olaraktan dolaştırıyor. Hüseyin Usta da tıpkısı. Abbas Usta başını göğsüne eğip uzun bir süre düşünüyor. Sonra ayağa kalkıyor, düz kayanın dibini, kayanın her yerini gözden geçirerek dolaşıyor. Hüseyin Usta da arkasından. Abbas duruyor, sigara içerekten kehribar tesbihini çekiyor. Hüseyin Usta'nın da elinde bir tesbih. Oradaki köylüler de çıt çıkarmadan ikisini izliyorlar, bekliyorlardı. Delikanlılar da kayaya tırmanmayı bırakmışlardı. Birden Abbas Usta başını havaya kaldırdı, Yusuf'u süzdü, geri indirdi. Yüzü azıcık aydınlanmıştı. Tırtıl Hüseyin'in de yüzü aydınlandı.
Abbas Usta düşünürken gülümsedi. Tırtıl Hüseyin'in yanına gitti.
Oldu Hüseyin Usta. Kolay Hüseyin Usta. Söyle ona ki Hüseyin Usta. Bir saat kadar dayansın o Hüseyin Usta.
Tırtıl Hüseyin de Abbas Usta'ya inanarak, güvenerek oğlu da belki 15 dakika bağırdı, ona güven verdi, kurtulacağını muştuladı.
Şimdi beni dinleyin sevgili arkadaşlarım, temiz yürekli, iyi köylülerim. Tırtıl Usta'nın oğlu kurtulacak. Yalnız bize yukarıdan sarkıtınca Yusuf'a erişecek iki tane urgan gerek. Birisiyle biz yukarıdan bir insan sarkıtacağız, sarkıttığımız insan da öteki ipi Yusuf'a bağlayacak. Biz de onları kuyudan su çeker gibi çekeceğiz.
Çocuklar, sizden dileğimiz köyde ne kadar sağlam kendir varsa hemen alıp şu dağın tepesine çıkarın. Köylüleri bir sevinç dalgası sardı. Gücü tükenmiş Yusuf'un kollarına bu sevinç dalgasıyla güç geldi. Delikanlılar atlara bindiler, köye sürdüler. Köylüler de kadın erkek, çoluk çocuk dağa sardılar. Abbas Usta ile Hüseyin Usta birbirlerine tutuna tutuna yakındaki koyaktan köylülerle birlikte yukarıya tırmanıyorlardı. Abbas Usta ikide bir de Hüseyin Usta'ya soruyordu. Yusuf dayanabilecek mi ustam? Bunca zaman iki kola asılmak, insanın başı döner, hali kalmaz, gücü biter, cup aşağıya.
Dayanır diyordu Hüseyin Usta, onun kolları benim, senin kolların kadar güçlüdür. Ben onun eline körüğü 3 yaşında, balyozu 5 yaşında verdim. O böyle orada asılı 3 gün bile kalabilir.
Köylüler de canlarını dişlerine takmışlar, kayalığın tepesine çıkmaya uğraşıyorlardı. Düz kayanın üstüne geldiklerinde neredeyse akşam oluyordu. Sevinçle gördüler ki köye gidenler urganlarla dönmüşler. Yusuf da kayaya yapışmış olduğu gibi duruyor. Urganların uçlarını kayaya bağladılar. Şimdi kimi indireceklerdi? Önce Vici Vici Ahmet'i düşündüler. O ağırdı. Ağır bir çocuk olamaz mıydı? Birçok çocuk üstünde durdular. Kimse Nuri çocuğu akıl etmedi. Bu Nuri'nin çok zoruna gitti. Ben ineceğim oraya diye ortaya atıldı.
Olur dedi Abbas Usta. Olur ya, sen düğüm atmasını bilir misin?
Bilirim kendi nasıl.
At bakalım da şu düğümü.
Bir çocuğu çekti, Nuri'nin önüne dikti. Koltuğunun altından bağlayacaksın. Nuri hemencecik bağladı, denediler, düğüm sağlamdı. Nuri'yi tam Yusuf'un yanına indirdiler. Uçurumun kıyısına gelmiş Nuri'yi aşağıya indirenleri de urganlarla yukarıdaki kesme köklerine bağlamışlardı.
Nuri çocuk, geldim Yusuf dedi, korkma. Mustafa ile ben, bir de Aşık Ali. Biz Düldül Dağı'nın arkasına gidiyoruz.
Urganı koltuğunun altından geçirdi.
Korkma dedi, hiç korkma. Benim gibi düğüm atan bu köyde yok. İplerin ucu da kesme ağaçlarının köküne bağlı. Korkma, biz bu köyde kalmayacağız bundan sonra. Yakında pırr. Düldül Dağı'nın arkasında var ya, çok kartal yuvası varmış. Oranın kartalları böyle sarp kayalıklara değil de yuvalarını düze yapıyorlarmış. Anam öyle söyledi, biliyor musun?
Biliyorum diye duyulur duyulmaz bir sesle ancak fısıldayabildi Yusuf.
Bil öylese, anam öyle söyledi. O Düldül Dağı'nın arkasını görmüş. Bağladım işte, korkma, çözülmez, sağlam bağladım.
Başını kaldırdı, bütün sesiyle
bağladım, çekin diye bağırdı.
İkisini birden çektiler. Çektiler ya, tırtıl Yusuf'un kayaya kenetlenmiş eli bir türlü kopmuyordu.
Elin oradan bırak Yusuf.
Nuri onun gözlerini görünce korktu. Çocuğun gözleri kocaman açılıp kan çanağına dönmüştü. Gene yukarıya vardı.
Ben bağladım ya onu. Eli kayaya yapışmış, kopmuyor. Şimdi ben ne yapayım?
Kopar onun elini kayadan, kopar elini. Nuri onun ellerini kayadan koparmaya çalıştı. Ne mümkün, uğraştı, uğraştı. Yusuf'un elini kayadan ayırmak değil, kıpırdatamadı bile. Ne yalvarmalar, ne tehditler para ediyordu. Nuri o kadar da yorulmuştu ki bitmişti. Hırsından ağlamaya, Yusuf'a sövmeye başladı. O da para etmeyince sırtını başını, ellerini yüzünü yumrukladı. Tırtıl bana mısın demedi.
Ben sana gösteririm diye onun kulağına bağırdı Nuri. Ben sana bir gösteririm ki.
Yukarıdan da çekiyorlardı Yusuf'u. Çocuk yukarıya çıkıyor çıkıyor, bacakları havaya dikiliyor. Nuri çekmeyin diye bağırıyordu üst üste. İp çözülecek. Yusuf ipten çıkacak. Kurtulacak. Çekmeyin, çekmeyin. Aşağıda bir şeyler olduğunu yukarıdakiler anlıyorlardı ya, ne olup bitiyor kestiremiyorlardı. İpi çekip de çocuğun gelmediğini görünce Yusuf'u iki kayanın arasına sıkışıp kalmış sanıyorlardı.
Kurtar onu oradan.
Gösteririm sana Yusuf. Nuri keskin dişleriyle onun ellerine saldırdı, burnuna bir yumruk attı, kanattı. Çekin diye bağırdı. Yusuf burnundan akan, kollarını boyayan kanı görünce elleri çözülüverdi.
Tırtıl Hüseyin burnu daha kanayan oğlunu sırtına bindirdi, dağdan aşağıya aldı yatırdı. Yolda Yusuf'um yavrum burnun kanıyor diyordu. Varsın kanasın bir şey olmaz. Ben var ya ben diyordu. Sana o arabayı, küçük arabayı yapacağım. Öyle bir nakış vuracağım ki üstüne. İnegöllü Ferhat Usta'nın bile parmağı ağzında kalacak. Felek de maşallah diyecek.
Ben de seninle birlikte yapacağım o arabayı. Ben de.
Olur, sen de benimle yap. Olur, istersen hepsini sen yap.
Olmaz.
Olur, birlikte yapacağız. Sen de arkadaşlarınla oynarsın. İstersen Mustafa'ya da bir tane.
Biz onunla dedi Yusuf gerisini yuttu. Biz onunla Düldür Dağı'nın arkasına diyecekti.
Mustafa iyi çocuk, akıllı. O boyalardan, nakışlardan, tasvirlerden çok iyi anlıyor. O her şeyi biliyor.
O bilir diye övündü babasının sırtındaki Yusuf.
O bilir ki biz onunla. Nuri dedi ki ben daha önceden biliyordum ya. Mustafa bana küstü.
Onu sana küstüğünü biliyorum. İnsan götü boklu bir kartal palazı için hiç böyle can bir adaşını kırar mı?
Bütün bedeni sızlayan Yusuf konuştukça sızılarını unutuyor. Bu yüzden de acıdan bağırarak ele aneme rezil olmuyordu.
O var ya o Mustafa diye konuşmayı değiştirdi Yusuf. O var ya Toprak Kale'de 1000 tane araba gördü. İstasyonda tozları silerek 1000 tane arabanın da tasvirlerine baktı. Tozların altından öyle tasvirler çıktı ki Mustafa lal kaldım bu tasvirler karşısında diyor. Arabaların birisinin içinde de Salman'ı görmüş. Salman da onu görünce deve dikenliğinin içine kaçmış. Mustafa da çekmiş tabancası nişan almış Salman'ın gözlerini. Onun çakır gözlerinden de oluk gibi kan boşanmış. Mustafa diyor ki kandan sonra ortalığa yeşil bir kara yılan çıkmış. Mustafa'nın bir de küçük akkuşu var. Onun turuncu salkım saçak kuyruğu nah buradan aşağıya kadar. O kuş var ya her şeyi biliyor. Mustafa'yla da konuşuyorlar. Mustafa onun dilinden anlıyor. O kuş demiş ki Mustafa'ya, Mustafa demiş, sen bu köyde kalma, seni bu köyde iflah etmezler. Biz Mustafa'yla, ben Mustafa'nın gönlünü alırım, o küstü bana ya, sen dediğin arabayı bana yaparsan, ben de Mustafa.
Abi bu sefer yapacağım, abi inan bana Yusufçuk.
Köye geldiler, başta Zero Hatun köyün kayalığa gidemeyen kadınları Tırtıl Hüseyin'in evinin avlusunda bekleşiyorlardı. Avlunun ortasına büyük bir ateş yakmışlardı nedense. Yalımlar göğe doğru çekilip gidiyordu. Avluya giren Tırtıl Hüseyin sevinç içinde gülerek,
''Abe hatuncuklar siz sağ olasınız, siz var olasınız. Abe hoş gelmişsiniz be Tırtıl Hüseyin'in evine. Abe bu küçük Tırtıl Yusufçuk, abe kalmıştır kayalıkta. Abe 3 minare boyu.''
Çocuğu sırtından indirdi, Yusuf ayakta duramadı, yere yığılıverdi. Zero Hatun hemen koştu onu yerden kaldırdı.
Amanın kurbanınız olayım avratlar ne olmuş bu çocuğa? Her bir yeri kana batmış çıkmış diye şaştı.
Tırtılı aldı eve götürdü. Daha her yeri kanıyor su koyun ocağa. Havva anaya gidin de söyleyin. Bütün yaptığı meremleri alsın da gelsin. Gelemezse meremleri versin. Zero Hatun istedi deyin.
Bundan sonra Zero Hatun işe koyuldu. Çocuğun kanayan yerlerini siliyordu durmadan.
Bir süre sonra su kaynadı, evin içi kadınlarla çocuklarla tıkış tıkıştı. Kayalıktan dönen erkekler de havluyu doldurmuştu. Havva ana kalabalığı yara yara elinde büyüyecek işlemeli bir kutuyla içeriye girdi.
''Ne olmuş avratlar? Yusuf kayadan mı düşmüş, kemikleri mi kırılmış?'' diye de sordu.
''Yok'' dedi Zero Hatun, ''çok şükür kayadan düşmedi Yusuf. Kayaya çıkarken taşlar onun her bir yerini dalamışlar.''
Akalay diye gülümsedi Havva ana, kollarını çemredi Tırtılı danasına. Patiskadan bir çarşaf getir diye buyurdu. Zero, sen de bu çocuğun kanlarını sil.
Tırtılın karısının getirdiği sakız gibi çarşafı güçlü elleriyle yırttı. Kutusundan küçük bir şişe aldı, açtı, azıcık ateşe gösterdi. Kapağını açınca ortalığa dehşet güzel bir koku yayıldı. İki genç kızı çağırdı, gelin buraya.
Zero Hatun'la birlikte çocuğun kanayan yaralarına merhemi sürdüler. Yırttıkları çarşaf parçalarıyla yaraları sardılar, çocuğu yatağa yatırdılar.
Dışarıda Tırtıl Hüseyin kalabalığa coşmuş konuşuyordu.
Hep benim yüzümden diyordu, bütün bu işler hep benim yüzümden. Bu çocuk benden 3 yaşından sonra bir oyuncak araba istedi. Ben araba yerine 3 yaşındayken onun eline körüğü verdim. 5 yaşındayken çekici. O küçücük parmak kadar Sabiye benimle birlikte demir dövdürdüm. O da böyle oldu. Düz duvarlara çıktı hem de 5 kabak boyu. Ben bu tırtıl soyunu bilirim. Şimdi biz onu oradan indirdik diye bizim tırtıl o kayaya tırmanmaktan vaz mı geçecek sanıyorsunuz? Olamaz böyle bir şey. Bizim tırtıl ya o kartal yuvasına çıkacak ya da düşüp ölecek. Bu tırtıl soyu budur. Allah sonumuzu hayra tebdil eylesin.
Abe tebdil eylesin. Ben o arabayı 3 yaşında ona yapsaydım. Durun bakalım şimdi yapacağım. Durun bakalım bir işe yarayacak mı?
Mustafa Tırtıl Usta'nın tam karşısına dikilmiş, gözlerini onun ağzına dikmiş dinliyor. Onun dediklerinden fazla bir şey anlamıyorsa da araba sorunu üstünde de durmamazlık edemiyordu. Kalabalık yavaş yavaş dağılırken Mustafa içeriye girdi. Yusuf'un yatağının ucuna ilişti. "Geçmiş olsun Yusuf," dedi. "Yukarıya çıkarken kartal yuvalarının önünden geçerken yuvaların içine baktın mı?"
"Bakamadım," diye karşılık verdi Yusuf. Böyle bir soruyu beklemiyordu.
"Kartal palazı malazı bir şeyler gördün mü?"
"Göremedim," dedi Yusuf.
"Seslerini de mi duyamadın? Kartal yavrularının sesleri bir tuhaf olur. İncecikten ıslık çalar gibi."
"Duyamadım," dedi Yusuf hayıflanarak.
"Benim akkuş da mı gelmedi yanına?"
"Hiç gelmedi," dedi Yusuf.
"Sen iyileş," diye buyururcasına konuştuktan sonra ayağa kalktı Mustafa.
"Beni bağışladın değil mi?" diye yalvarırcasına başını yastıktan zorla kaldırarak ona baktı Yusuf. "Beni de oraya götüreceksin değil mi?"
"Hele sen çabuk iyileş hele. Havva ananın da emleri kurşun yarasını."
Acelesi vardı. Hemen oradan ayrıldı, eve geldi. Acından ölmüştü.
Seleden tandır ekmeği, mutfaktan peynir aldı. Çabuk çabuk göz açıp kapayıncaya kadar önündekileri tüketti. Bir koşu Emine'lerin evine kadar gitti. Emine'yi göremedi. Orada daha fazla duramazdı ya, birisi görürdü onu. Suyun kıyısına indi, ılgınların içine girdi, oturdu. Emine'nin gelip ayakkabılarını çıkardığı yere gözlerini dikti, beklemeye başladı. Böylece gün kavuşuncaya kadar orada oturdu kaldı. Emine nedense bugün hiç suya inmemiş, dışarıya da çıkmamıştı. Karanlık iyice basıncaya kadar ılgınlığın içinde bekledi. Suyun çağıltısı daha iyi duyulunca dışarıya çıktı. Doğru Emine'lere geldi. Emine lambasını yakmıştı, kapı açıktı. Gölgesi ışığın önünden geçti, Mustafa'nın da yüreği hop etti. İçine bir sevinç aydınlığı doğdu. Böyle sevinerek eve vardı. Ev halkı sofraya oturmuşlardı. Anası mercimek köftesi yapmıştı. Ayran içerek mercimek köftesini yedi, hemencecik de yatağına girdi. Biliyordu, bütün evdekiler bugün hemen yatağa girecekler, başlarını yastığa koyar koymaz da uyuyacaklardı. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 527.